14. ayrım, sayfa 121. Doğrulup oturdu. Güneş tam tepedeydi şimdi. Ter içinde kalmıştı. Mutsuzdu. Ne çocukluğu, ne de başka şey düşünmek istiyordu. Sessizlik ve yalnızlığa ihtiyacı vardı. Bu akşamki şenliğe katılmak da gelmiyordu içinden. Bu acılı günlerde ufacık bir çocuğa bu kadar pahalı bir doğum günü şenliği yapmak hangi vicdana sığıyordu? Hangi akla, hangi göreneğe? Daha bir ay önce binlerce insanın canını alan korkunç bir deprem felaketi yaşanmıştı bu ülkede. Armağan geçen hafta gidip görmüştü bölgeyi, çadır kentleri, her şeylerini, yakınlarını kaybetmiş insanları. İlhan depremzedelere bir kamyon gıda ve temizlik gereci göndermiş, görevini yapmıştı kendince. Vur patlasın eğlenecekti bu gece. Figen gelecek olmasa birkaç gün önce çekip giderdi buradan. Onu beklemek zorunda kalmıştı ne yazık ki. Beklemiş de ne olmuştu sanki? Figen'i gördü. Denizden çıkıyordu. Islak südyeninden meme uçları belli oluyordu. İç çamaşırı gibiydi beyaz bikinisi. Havlusunu almak için eğildiğinde göbeği ikiye katlandı. Armağan bikini giyecek yaşta değil artık. Biri bunu ona söylemeli diye geçirdi içinden. Belli belirsiz bir acıma duydu karısına. Gençlik sevdasına kapılmıştı. Kendine çok güveniyordu. Ve koyu renk, tek parça bir mayayla daha hoş görüneceğini düşünemiyordu. Gene de fena sayılmazdı yaşına göre yani. Karısı olmasa, yani bu kadar alışıldık biri olmasa, hoş bulabilirdi onu. Yaşına göre tabii. Apansız, içini karartan bir kuşkuyla irkildi. Yoksa aldatıyor mu beni bu kaltak diye düşündü. Aldanma sözcüğü zihninde yabancı, uğursuz, gizemli yankılar yaparak yükseldi. Haykırmak istedi, haykıramadı. Bayılmak üzere olduğunu hissetti ama bu çok aptalcaydı. Kıpırdayamıyorum diye düşündü. Kıpırdıyordu. Bu kadar bağımsız, dik, aldırmaz olduğuna göre biriyle ilişki kurmuş olmalıydı Figen. Yok canım, olamazdı. Onun için çok aykırı bir şeydi bu. Her zaman rastgele cinsel ilişkinin anlamlı, doyurucu olmayacağını savunmuştu. Ya rastgele değilse diye düşündü. Ya ciddi bir şeyse. Ya aşık olup. Ama o zaman söylemesi gerekirdi bana. Ya söyleme gereği duymuyorsa. Ya zaman bulamadıysa. Hem neden söylesin canım? Ne diye? Söylemesin. Tamam. Peki nereden çıkarıyorum şimdi? Bu yaşta bir kadın. Saçmalık. Benim karım. Kim bakar ona? Olur mu öyle şey? Evet, çok saçma. Yapamaz. Niye yapamasın? Cinselliğin hayal kırıklıklarıyla bunalmış, hazcı yanının akılcı yanı sıra baskın geldiği noktada insan soğukkanlı bir biçimde yeni bir deneyim arzu duyabilirdi. Üstelik gerçekçi olayım derken nesnellikten uzaklaşabilir, kendi ilkelerinin dışına çıkabilir ve hiç olmayacak biriyle belki bir uzaklık içinde hesaplı bir zevk oyununa girişebilirdi. Figen bunu yapmış olabilir diye düşündü Armağan. Düş kırıklıklarını onarma çabası gözünü kör etmiş olabilir. Belki de benden öc alma duygusuna yenilmiştir. Şimdi vicdan azabını masumiyet kisvesine bürünerek gizlemeye çalışıyor. Bana olan kayıtsızlığı ise kendi yüreğine duyduğu sınırlı güvenden geliyor. İçini yokladı. Parlak gün ışığı yüreğinin saydamlığına sızıyor ve yakıyordu. Ama aldatıldığından emin olamazdı. Onun ağzından duymadıkça olamazdı. Ve olmak da istemiyordu. 13 yaşındaydı. Tiyatro kumpanyası gelmişti kasabaya. Dansöz Asuman Binay dans ediyordu sahnede. Islıklar, yakası açılmadık, dudak uçuklatan sözler uçuyordu havada. Asuman bacaklarının birini öne, birini arkaya atıp makasla bitirmişti dansını. Apşarası görünüyordu. Kıymık kaçtı bağırışıyla, yıkılıyordu ortalık. Sandalyeler dövülüyordu. Çılgın, azıtmış erkek, güruhu zorla yatıştırılmıştı sonra ve güç bela oyun başlamıştı. Arabın intikamı, Otello'nun çadır sahnesi versiyonu, limon rengi bir ışığın altında aşklar, hileler, yalanlar, kıskançlıklar, hırslar, her şey karnevan, korkunç. Armağan'ın ilk anç ve kıskançlık tersi buydu. Yanından sessizce ona bakmadan geçmeye çalışan Figen'e seslendi. ''Sigaran var mı?'' ''Havuz başında bıraktım, şezlongta'' dedi Figen, saçlarını kuruturken. ''Ne o? Sigaraya mı başlıyorsun yeniden?'' Sürdüğü güneş yağı bedeninden süzülen sularda yol yol çizgiler oluşturuyordu. ''Bir tane tüttürmek istedim. Belki de başlarım.'' dedi Armağan. ''Bu seni üzer mi?'' ''Senin sağlığın.'' dedi Figen. Havuz başına doğru yürüdü. Armağan kalkıp onun peşi sıra gitti. Figen'in uzattığı paketten bir sigara alıp yaktı. Her tarafından yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusu yayılıyor diye Figen hafifçe gülümseyerek ''Otur yanıma hadi.'' ''Zaten öyle yapacaktım.'' dedi Armağan. Oturdu. Sigarasından bir soluk çekip sessizce bekledi. Dedi Figen. Biliyor musun? Az önce bizim kasabadaki kurtuluş bayramlarını hatırladım. Çocukluğumda o törenleri izlerken duygularım öylesine kabarırdı. Öyle coşku duyardım ki. Nereden geldi aklına şimdi bu dedi Figen düş kırıklığıyla. Konuşmak istemiyor musun? Hayır, konuşalım tabii dedi Figen. Konuşacak çok şeyimiz var bence. Ne dersin? Geçit törenlerinin dışında yani. Bunlar çocukluğum, annem, babam, kardeşlerim, kurtuluş bayramları, panayırlar, tanıdığım ve sevdiğim ya da sevmediğim insanlar, yaşadığım ülke ve yerler, bugüne kadar savunduğum değerler ve bağlılıklar oluşturuyor beni ama, dedi Armağan, bugünkü ben oluncaya kadar nerelerden geçtim. Sen de öylesin. Konuşmaya buradan başlamamız gerekiyor. Peki dinliyorum dedi Figen. Sözün çok dolaşacağını anlamış ama gene de sabırlı olmaya karar vermiş gibi yerleşerek oturdu şezlonga. Evet, o kurtuluş törenlerini ben de severim. O kadar saf, içten, çocuksu bir yanları var ki. En son geçen yıl Güzel Su'da izlemiştik çoluk çocuk arasında. Ağlamıştın dedi Armağan. Az önce bunu hatırladım aslında. Sustu. Öyle mi dedi Figen? Hatırlamaya çalışır gibi bekledi. Gözlerim dolmuştu sanırım. O gün geçit törenine katılan bütün o insanlar sanki bunca yıl üstesinden hiçbir şey silindir gibi ağır bir yığın geçmemiş gibi dimdik, inançla, çocukça bir güvenle yürüyorlardı. Hala ve nedense bu bana çok dokunaklı görünmüştü. Evet ama o kadar umutlu değillerdi artık dedi Armağan. İleriye doğru değil, onları izleyenlere doğru bakıyorlardı. Sürekli bunalımla birlikte var olma nedenlerinin de yok olmaya başladığını görmeye başlamışlardı çünkü. Aslında içgüdüsel olarak hayatta kalıyorlar. Zaten var sayılmadıkları için yıkım sırasında yerle bir olmamayı da başarıyorlardı. Orada kumda yatarken bunları mı düşündün? Bunu ve birçok şeyi. Nedense bizim gibi insanlarla bir gün daha güzel bir toplumda daha iyi yaşama şansının ele geçireceği yolunda doğuştan gelme bir inanç var. Şimdi bundan kuşku duymaya başladım. Kendimi boşlukta hissediyorum. İçimde bir yabancı var sanki. Demek içindeki yoldaşla aran iyi değil dedi Figen. Seçim sonuçları seni etkiledi de ondan herhalde. Öte yandan kişisel sorunlarından kaçıp kurtulmak için toplumsal sorunlara sığındığın düşüncesi giderek ağırlık kazanıyor bende. Ha, şey, az önce seni denizden çıkarken gördüm de diye sözü değiştirdi Armağan birden acılaşarak. Unutmadan şunu sormak istiyorum. Bu mayonun sana yakışmadığını aynen söylemiyor mu? Çok kabasın dedi Figen yüzünü kasarak. Gene de bunu bana duygusal nedenlerle ya da kızgınlıkla söylediğinden emin olsaydım, inan bir daha giymezdim. Giymedi Darman. İç çamaşırı gibi görünüyor. İstersen tanga giy ama bunu değil. Kıçın güzel. Tanga yakışır. Beyaz olmamak koşuluyla. Demek kıçın başımı görebiliyorsun hala dedi Figen. Körleşmiş değilsin. Görüyorum ve gerçeği söylüyorum dedi Darman. Sigarasından bir nefes çekip hafifçe öksürerek. Şöyle düşün. Uzun zamandır birbirimiz hakkında düşüncelerimizi gizliyoruz. İkimiz de kendi duygu ve düşüncelerimizi sakınmadan söyleyebilecek kadar yürekli olduğumuza inanan insanlarız. Ama bunu yapamıyoruz. Neden acaba? Ne demek istiyorsun? Sonunda uzlaşmaya mı karar verdin? Anladın ama açıklayayım. Demek istediğim şu. Yani tanımlamak gerekirse biz iyi, doğru sözlü, içten, en önemlisi birikimli insanlarız. Niye konuşamıyoruz da köpekler gibi dolaşıp duruyoruz? Bir bira daha iç dedi Figen. İyi gelmiş. Kafan açılmış. Bir sigara yaktı. Konuşmayı istediğinden emin misin diye sordu. Sözümü kesip her söylediğimi kendine yutmak yok ama. Açıkça, yalansız. Hiç kuşkun olmasın dedi Armağan. Gayret edeceğim. Gerçi sinirlerim çok bozuk ama diye geçirdi içinden. Gözleri doldu. Başını çevirdi yutkundu. Sen de tahmin edersin ki benimkine benzeyen deneyimler yaşayan insanlar kötümserliğe daha yakın oluyor. Kendini bu kadar acımana ne gerek var? Bugünlerde söylediğin ya da yaptığın her şey aşırı moral bozucu dedi Figen. Ama her şey çok acıklı ve ben de bu her şeyin içinde bir şeyim dedi Armağan. Durdu. Ne diyeceğini bilemiyormuş gibi bir süre bekledi. Ben başlayayım. Şimdiye kadar hayır. Daha çok son 10 yıldır benim duygularım seni pek ilgilendirmedi dedi Figen. Ya da üzerinde fazla düşünmeden geçip gittin. Hep sen başat oldun ilişkimizde. Senin duyguların, işin, dünya görüşün, sağlığın, rahatın, mutluluğun, gereksinimlerin. Ben yoktum. Bunu taşıdım ama artık bilmiyorum. Gücüm tükendi galiba. Bu çok garip dedi Armağan acıklı bir sırıtmayla. Geçmişimizin eşitsizlik, bencillik, rahatsızlık, mutsuzluk ve yorgunluklarla dolu olduğunu mu söylüyorsun? Niye katlandın bana o zaman? Çünkü seni seviyordum dedi Figen. Seni değerli buluyordum. Sende olan ama nedense benden esirgediğin bir sürü şey için. İyi kalpli, duygusal, ciddi, tok gözlü, inandıklarından ödün vermeyen yürekli biri. Ve tabii ki içinle dışınla güzel bir insan olduğun için. Keşke erkek olmasaydı diyordum bazen. Çünkü erkeklik sende bütün iyi ve güzel şeyleri gölgeliyor. Yani şu kasabada çocukluk ve erişkinlik çağında model aldığın davranış biçimlerinin dışına çıkmakta zorlanıyorsun. Gelişmiş bilincinle bile aşamadığın bir yığın geri kalmış şey var sende Armağan. Bunu nasıl söyleyebilirsin dedi Armağan isyanla. Ben hayatım boyunca kendimi aşmaya çalıştım. Ne haksızlık. Acaba elbette iki insan arasında hiçbir zaman tam bir anlayış, her konuda duygu ve görüş birliği sağlanamaz. Gerçek şu ki senin aradığın türde erkeklerin sayısı çok az. Binde bir. Onların da acı çekmeden, hırpalanmadan yaşaması zayıf ya da hiç yok. Bırak bunları Armağan dedi Figen. Kendi düzlemimizde, kendi duygularımız bağlamında konuşalım. Ne yapmaya çalışıyor diye düşündü Armağan. İtiraflar ve pişmanlıklarla özür dilememi bekliyor. Eğildi. Yerdeki toprak çanakta sigarasını dikkatle söndürdü. Ne istiyorsun? Niyetin nedir diye sordu. Seninle bir biçimde uzlaşmak istiyorum ama uygun bir yol bulamıyorum dedi Figen. Seks az çok bir uzlaşma alanı sayılabilir ama biz onu da yitirdik. Ha, asıl sorun bu demek. Yüzünün gerisinde, başının içinde bir ısınma hissediyordu Armağan. Gözleri kurumuş, yanmaya başlamıştı. Şu an önemsediğim bir şey değil dedi Figen. Uyuştum. İstemiyorum. Ama acı çekmediğimi söyleyemem. Çünkü bu kaybedildiği zaman çağrılmayacak, çağırsan da geri dönmeyecek bir şey. Buna rağmen uzun süredir dostça, saygılı, daha eşit koşullarla birlikte yaşamayı sürdürebilmeyi umut ettim. Şimdi bunun da boş olduğunu düşünüyorum. Zorlamaya gerek yok. Olmuyor. Bir an bekledi. Söyleyeceklerim bunlardı Armağan. Şimdi konuyu kapatabilirsin. Ama gene de bir düşün istersen. Uzun bir sessizlik oldu. Savunma yapmaya gerek duymuyorum dedi Armağan. Sonra başını inatla yukarı kaldırdı. Eğer suçlu bensem cezasını çekmeye hazırım. Önerin nedir, boşanmak mı? Genç bir oğlan havuza atladı. Suyun serpintisi ayaklarını ıslattı. Figen saatine baktı. Seninle konuşurken aptal rolüne yatmandan bıktım dedi. Ne diyeyim? Benim gidip duş almam gerekiyor. Güneşte fazla kalmak istemiyorum. Eğer istersen yine konuşuruz, tamam mı? Bir dakika, bir şey soracağım dedi Armağan. Sinirlenmişti. Kontrol kaybetmek üzereydi. Sor bakalım dedi Figen. Havlusunu toplarken pişkin, dengeli. Beni hiç... Böyle olmaz, hayır. Yanlış. Salaklığın alemi yok diye azarladı kendini Armağan. Yok bir şey. Vazgeçtim. Hadi git dedi. Ben bir bira daha içeceğim. Figen üstelemedi. Orta yere hafif küçümser bir bakış atıp yürüyüp gitti. Sergilediği şu yumuşak gururun ardında birçok şey olabilir diye düşündü Armağan. Biri var. Kesinlikle biri var. Ne yapacağız peki? Nasıl boşanacağız? Yok canım, olamaz, sanmıyorum. Ya varsa? Onun evden gitmesi gerekir. Suçlu olan, boşanmak isteyen o. Bir kozanın içine kapatılmış duydu kendini. Evet, gitsin. Bitsin artık. Yaşlanıyorum. Huzura ihtiyacım var. Çocuk, karı, akrabalar, insanlar. Bütün bunlarla uğraşamayacağım. İnsan yalnız yaşayabilmeli. Avuçlayıp parmaklarının arasından akıta akıta kumla oynuyordu. Çocukluk ve erişkinlik çağında model aldığın davranışlar. Böyle mi demişti Figen? Ne modeli? Öyle bir model var mıydı ki? Çocukluk psikanalizinin temel sorunsalıydı. Evet, çocukluk döneminde insanın şu ya da bu nedenle aile, anne baba, hasar olgusu yansınamazdı. Ama bu hasar yetişkinlik çağında büyük ölçüde aşılıyordu. Şu da var diye düşündü. İnsan kendisini biçimleyen şeyleri tam olarak hayatına kattıkları anda göremiyor. Bunları bilmeden kendine katıyorsun ve ancak çok sonra. Sonuçları ortaya çıktığı zaman seni sen yapan neler olduğunu anlıyorsun. Önemli olan bu. Armağan kolayca kaygısız, sorunsuz yaşadığını iddia etmiyordu ama olağan bir çocukluğu olduğuna, sonra da arada bir beliren küçük arızalarını onararak ayakta kalmayı başardığına inanıyordu. Konuyu karmaşık hale getirmenin hiç gereği yoktu. Güncel sorun Figen'di. Onun yerine uysal, dengeli, hayran bir genç kadın bulabilirse kolaylıkla çözümlenebilecek bir konuydu bu da. Bir ara 5-6 yıl önce öyle birini sevmiş ya da sever gibi olmuştu ama Figen yüzünden elinden kaçırmıştı. Zor olmuştu onu unutmak. Yok canım, o kadar da değil. Bara gitti. Daha önceki melez kız yoktu. Tavırları ve giyimi az çok onu andıran jigolo tipli bir oğlan vardı. Nöbet değiştirmiş olmalıydılar. Saçlarını dikine dikine jöleyle tepesinde taramış, kolunda iri bir kertenkele dövmesi vardı. Üstü çıplaktı. Neydi bu oğlanın model aldığı davranışlar örneğin? Kimlerdi? Nasıl biçimlenmişti? Bir büyük, bir aldı. Alman köylüleriyle dolu masaların arasından geçti. Bahçeye doğru yürüyerek gürültüden uzaklaştı. Mor çiçekleri iyice coşmuş, bugonvillerin dibindeki banka oturdu. Başı dönüyordu. Zamanın dışına çıkmış gibi duydu kendini. Çocukluğu, karısı, çocuğu, işi, geçmişi ve asıl geleceği yokmuş duygusuna kapıldı. Yokladı. Bütün organları yerli yerindeydi. Hepsini tanıyordu. Başı, ağzı, burnu, kolları, bacakları, elleri ve cinsel organı. Ona yabancı gelen şey taşımaktan yorulduğu şu erkeklik olgusuydu o anda nedense. Neden diye düşündü. Erkeklik başlangıçta cinsiyet belirleyen bir durum olmasına rağmen içsel gerçeğe dönüştürülmesi çok uzun süren bir kavramdı. Bir erkek gibi düşünmek, hissetmek ve davranmak için kat edilmesi gereken çok uzun bir yol ve sonuç olarak kendi doğasının tutsağı olma zorunluluğu sanıldığı gibi güçlü olmaktan değil, yatsınmış bir güçsüzlükten doğuyordu. Ama yatsımak, bir anlamda kabul etmek, teslim olmak değil miydi? Bir bardağın içinde kanatları saydam yeşil küçük bir uçar düştü. Kımıldayan bir şey, çırpınıp duran, henüz yaşayan, boğulmuş, işi bitmiş değil. Hala kurtulabilir. Parmağını sokup o tülsü narin yaratığı alıp çıkardı Armağan. Parmağını yukarı kaldırıp güneşi tutarak kurutmaya çalıştı. Biraz sersemlemiş, sarhoş, acemi ama gene de uçmaya kararlı o minicik, o muhteşem canlıya baktı. Bir silkiniş, bir daha. Haydi gayret. Ve uçtu gitti. Havada tatlı bir sersemlik vardı. İmbat cim kokularını sürüklüyordu. Uzaktan uzağa çocuklarına seslenen kadınların bağırtıları, bir popçunun yırtık avazı, sarhoş kahkahaları ve şımarık çocuk çığlıkları duyuluyordu. Çabucak hüzne dönüşen bir sessiz yurtsuzluk duygusu kapladı Armağan'ın içini. Bu uydurma şamatacı çirkin dünyadan kesin kez dışlanmış olduğunu hissetti. Yorgun bir dikkatle geçmişe, bir zamanlar ki kendine bakmaya çalıştı. Belleği yer yer bulanık, yer yer çakılar üstünde akan tertemiz bir su gibi berraktı. Az ötedeki kumsalda çocukluğunun hayaleti dolaşıyordu ve o sessiz çocuğun derin, iyimser, dingin, mavi gözleri şimdiki Armağan'a hayretle bakıyordu.